Merhaba, Özer Yeminli Mali Müşavirlik olarak sizin için hazırladığımız Eylül-Ekim 2025 dönemi mevzuat gelişmeleri sohbetimize hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Muhtemelen dergimiz elinize ulaştığı ya da dijital olarak baktınız. İşte biz de oradaki başlıkları biraz daha açalım, satır aralarına bakalım istedik. Yani sizin için ne anlama geliyor bunlar, onu konuşalım.
Evet, yani amacımız belli aslında. Bu kadar yoğun bilgi var ki, hani önemli olanları kaçırmamak lazım.
Aynen öyle. Kritik noktaları yakalamak, olası etkileri, belki fırsatları sizin için süzmek. Dergide okuduklarınızı bir de burada birlikte sesli düşünelim dedik.
Ki son 2 ay gerçekten de yani mali mevzuat açısından bayağı hareketliydi. Hani dijitalleşme var, vergi oranları değişiyor, teşviklere sınırlar geliyor. Bir de üstüne yeni bir torba kanun teklifi var. Bayağı bir konu birikti diyecek şeyler bunlar. Aynen, bunları konuşacağız işte.
Harika, o zaman lafı çok uzatmayalım. Hemen başlayalım mı? İlk olarak şu dijitalleşme meselesi, beyannameler. Hem ÖTV hem KDV tarafında duyurular oldu Dijital Vergi Dairesi'nden. Neler var öne çıkan?
ÖTV ile başlayalım isterseniz. 1 Eylül'den itibaren ÖTV ay sayılı liste beyannamesinden bir ek kaldırıldı. Geçici 5. madde kapsamında teslim ve mahsuplar eki.
Bu biraz teknik bir detay gibi ama önemli. Çünkü bu beyannameyi veren herkesin güncel beyanname düzenleme programını yani BDP'yi tekrar indirip kurması gerekiyor. Dergimizin 1. maddesinde var bu zaten.
Tamam, bu önemli bir uyarı o zaman. Peki KDV tarafı, orada daha büyük bir adım var gibiydi.
Evet, orada daha yapısal bir değişiklik var. E-beyan uygulaması pilot olarak başlıyor. Ağustos 2025 dönemi KDV beyannameleri için, yani KDV 1, KDV 2, KDV 2B, KDV 4, KDV 915, Eskişehir ve Kırşehir pilot il seçildi.
Ha, sadece 2 il yani şimdilik.
Evet, şimdilik. Bu illerdeki mükellefler artık beyannamelerini direkt dijital vergi dairesinden bu yeni e-beyan sistemiyle gönderecekler.
Peki ya diğer iller? Onlar ne yapacak? Bir de bu e-beyana geçiş kolay olacak mı sizce? Hani pilot uygulama genelde.
Evet, doğru bir nokta. Diğer iller şimdilik mevcut sistemle, yani BDP ile devam edecekler. Ama onların da BDP'yi güncellemeleri lazım, o şart.
Anladım.
Bu detaylar da dergimizin 2. maddesinde var.
KDV demişken bir de KDV 1 beyannamesinde bir tablo değişikliği vardı sanırım. Özel matrah şekline tabi işlemler tablosu. Bu herkesi ilgilendiriyor mu?
O biraz daha spesifik, evet. Ekim 2025 dönemi beyannamelerinden itibaren geçerli olacak. Yani 1 Kasım'dan sonra verilecekler için. Bu tablo yeniden düzenlendi. Özellikle hani özel matrah uygulayan sektörler var ya, tütün mamulleri, bazı hizmetler gibi.
Evet.
İşte o mükelleflerin bu yeni tablo yapısını dikkatle incelemesi lazım. Dergideki 21. maddede zaten duyuruya ve teknik dokümana link var. Uyum için ona bakmak şart.
Tamamdır. Dijitalleşme derken e-defter tarafında sanki biraz beklenmedik bir şey oldu. Yönetim kurulu karar defterinin elektronik olma zorunluluğu kalktı. Bu bir geri adım mı? Ne dersiniz?
İlginç bir değişiklik, doğru. 20 Eylül'deki tebliğler oldu bu. Yönetim kurulu karar defteri artık elektronik olmak zorunda değil. Ama hemen şunu belirtelim.
Evet.
Pay defteriyle genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik tutulma zorunluluğu devam ediyor. Hatta e-defteri isteğe bağlı seçenler bile bu iki defteri elektronik tutmak zorunda.
Ha, yani tamamen bir vazgeçiş değil, sadece karar defteri için. Neden olabilir acaba?
Belki de hani yönetim kurulu kararlarının içeriği, gizliliği veya işte noter onayı gibi süreçlerde pratik zorluklar yaşandı. Ondan olabilir. Tam bilemiyoruz tabii gerekçesini.
Ha, mantıklı. Peki başka etkisi var mı bu tebliğin?
İki önemli nokta daha var. Birincisi, kağıt defter tutanlar için kapanış onayı süresi uzatıldı. 2. ay sonundan 6. ay sonuna. Bu iyi bir şey, yoğun dönemde rahatlatır.
Evet, bu iyi haber.
İkincisi de daha önce elektronik karar defterine geçmiş olanlara 1 Ocak 2026'ya kadar tekrar kağıda dönme imkanı verildi. Bakanlığa başvurarak tabii. Bu da bir esneklik sağlıyor.
Anladım. Şimdi de gelelim herkesin çok merak ettiği konuya, teşvikler ve istisnalar. Arge ve tasarım faaliyetleri için önemli bir sınırlama geldiğini okuduk dergide. Bu ne demek tam olarak?
Evet, bu önemli bir değişiklik. Hani politika değişikliğinin işareti bile olabilir. 331 sayılı gelir vergisi tebliğiyle 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Ar-Ge, tasarım ve destek personeli için uygulanan gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi istisnasına bir tavan getirildi.
Tavan mı? Ne kadar?
Her bir personel için o aydaki brüt asgari ücretin 40 katı. Yani personelin brüt ücreti bu sınırın altındaysa sorun yok. Eskisi gibi tam teşvik devam ediyor. Ama ücret sınırı aşıyorsa...
O zaman ne oluyor?
Aşan kısım normal vergiye tabi oluyor. Teşvik ve istisna sadece sınıra kadar olan ücret için hesaplanıyor. Bu tabii özellikle yüksek maaşlı Ar-Ge personeli çalıştıran, hani teknoloji inovasyon odaklı şirketler için ek bir maliyet demek. Hesaplaması da birazdan karmaşıklaşacak.
Anlaşıldı. Yani o sınırsız teşvik durumu biraz değişiyor. Peki, kurumlar vergisi tarafında indirimli oran uygulamasında da benzer bir sıkılaştırma mı var? Dergimizin 6. maddesi bu konudaydı.
Kesinlikle. Orada da çok önemli kısıtlamalar geldi. 24 seri nolu kurumlar vergisi tebliği 7555 sayılı kanunla yapılan değişiklikleri açıklıyor. Özellikle 24 Temmuz 2025'ten sonra alınan yatırım teşvik belgeleri için geçerli bunlar.
Nedir peki o kısıtlamalar?
Birincisi, indirimli kurumlar vergisinin süresi sınırlandı. Hakkın kullanıldığı ilk dönem dahil en fazla 10 hesap dönemi. Eskiden böyle bir süre sınırı yoktu biliyorsun.
Evet, bu önemli. Başka?
İkincisi, vergi indirim oranı genel olarak %60 oldu. Üçüncüsü ve bence en kritiği, ilgili dönemde kazanç olsa bile kullanamadığınız yatırıma katkı tutarı artık sonraki dönemlere devretmiyor.
Ciddi mi? Devretmiyor mu?
Evet, maalesef. Bu çok önemli. Yani yatırım planlamasını, karlılık tahminlerini direkt etkiler bu. Dördüncüsü de yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli oran uygulama imkanı devam ediyor. Ama o da artık sınırlı. İlk 4 hesap dönemiyle ve toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen oranıyla sınırlı. Genelde %80 oluyor bu oran. Öncelik yine yatırımın kendi kazancında.
Bu devretmeme kuralı gerçekten oyun değiştirici dedikleri türden. Yani büyük yatırım yapıp ilk yıllarda yeterince kar edemeyenler için büyük sıkıntı olabilir. Planlamayı çok çok dikkatli yapmak lazım artık.
Aynen öyle. Çok dikkatli olmak lazım.
Peki KDV tarafındaki istisnalara bakalım. Orada durum ne? Yine kısıtlama mı var yoksa yeni alanlar mı açıldı?
KDV'de daha çok belirli alanlara yönelik yeni istisnalar var. Bir de mevcutların süresi uzatılıyor. 55 seri nolu KDV tebliği bayağı kapsamlı bu konuda. Mesela savunma sanayi projeleri, MSB veya SSP onaylı ve ihracat izni olan araçların işte uçak, gemi, tank gibi imalatını yapanlara bu imalatla ilgili mal ve hizmet teslimleri KDV'den istisna edildi. Bu önemli bir destek tabii. Stratejik bir sektör sonuçta.
Milli güvenlikle ilgili alımlar da vardı sanki listede.
Otosikletler falan. Ama bunun için kurumların defterdarlıktan özel bir istisna belgesi alması gerekiyor.
Anladım. Bu tam istisna mı peki? İade alınabiliyor mu?
Evet, tam istisna. Yani yüklenilen KDV iade alınabiliyor. Tebliğde iade süreci de anlatılmış detaylıca. Ayrıca işte hazinenin bazı taşınmaz işlemleri, kentsel dönüşüm başkanlığı ve TOKİ'nin arsa teslimleri, vakıf taşınmaz satışları gibi başka istisnalar da var. Bir de imalat sanayi ve turizm yatırım teşvik belgeli inşaat işlerindeki KDV istisnası 2028 sonuna kadar uzatıldı. Bu da önemli bir uzatma.
KDV iadesi demişken şu atiklerden yani amortismana tabi kıymetlerden iade hesabına pay verme konusu hep biraz karışıktı sanki. Orada bir netleşme oldu mu?
Evet, bu tebliğ o konuya da açıklık getiriyor. Şöyle ki, atik alımında yüklendiğiniz KDV'nin iadesini isteyebilmek için atikin fiilen kullanılmaya başlamış olması lazım. Bu bir. İkincisi ve daha önemlisi.
Evet.
İade hesabına alacağınız pay, o dönemki toplam satışlarınız içinde iade hakkı doğuran satışlarınızın oranına göre belirleniyor. Yani diyelim bir makine aldınız, eğer %100 ihracat yapıyorsanız KDV'nin tamamını iade hesabına alabilirsiniz. Ama hem yurt içi hem yurt dışı satışınız varsa ihracatın toplam ciro içindeki payı kadar KDV'yi o dönem iade hesabına dahil edebiliyorsunuz.
Anladım. Her dönem yeniden hesaplanıyor yani bu oran.
Aynen, her dönem oran yeniden hesaplanıyor ve önceki dönemlerde aldığınız paylar düşürülüyor. Tebliğde bir örnek de var, o bayağı netleştiriyor durumu ama dikkatli takip etmek gereken bir konu olduğu kesin.
Anlaşıldı. Bir de petrol ürünleri ithalatında ÖTV teminatının KDV matrahına dahil edilmesi vardı. Bu ne demek oluyor pratikte?
Bu da 7555 sayılı kanunla gelmişti, tebliğ ile uygulaması netleşti. Eskiden petrol ürünleri ithal edilirken ÖTV için teminat verildiğinde KDV matrağı hesaplanırken bu teminat tutarı dikkate alınmıyordu. Artık alınıyor.
Yani?
Yani ithalatçı mal bedeli artı teminata bağlanan ÖTV tutarı üzerinden KDV ödeyecek. Bu da ithalat anındaki KDV yükünü arttırıyor tabii.
Anladım. Peki madem ÖTV dedik, bu alandaki diğer değişikliklere de bakalım. Taşıt alımlarındaki istisnaları konuştuk ama oran belirleme kriterlerinde de bir değişiklik varmış. Bu geleceğe yönelik bir sinyal mi acaba?
Olabilir, evet. 15 seri nolu ÖTV tebliği ile Cumhurbaşkanı'na verilen yetki genişletildi. Mevcut motor gücü kriterine ek olarak motor silindir hacmi, menzili, batarya kapasitesi gibi ifadeler eklendi. Onun için mi daha çok?
Aynen, özellikle elektrikli araçlar, hibritler ya da işte farklı teknolojili yeni nesil taşıtlar için daha detaylı, daha farklı ÖTV oranları belirlenebilir demek bu. Gelecekte daha karmaşık bir ÖTV tarifesi görebiliriz yani.
Anladım. Arazi taşıtları tanımı ve bazı deniz taşıtları, tutun mamullerindeki oran değişiklikleri, onlar da var listede.
Evet, hızlıca geçelim. Arazi taşıtlarının envirige sınıfı tanımı netleşti ve bunlara %50 ÖTV uygulanmasının şartları belirlendi. Deniz taşıtlarında 6 Eylül'deki kararla bazı gezinti gemileri, yatlar, tekneler için ÖTV sıfırdan %8'e çıktı. Lüks tüketime yönelik bir artış gibi.
Evet.
Tütün mamullerinde ise 24 Ekim'deki kararla işler biraz karışık. Oranlar ve asgari maktu tutarlar genelde düşerken, maktu vergi tutarları arttırıldı. Fiyatlamayı etkiler bu durum.
Cep telefonları da var tabii. Onların da ÖTV matrahları güncellenmiş. Bu direkt fiyatlara yansır herhalde.
Kaçınılmaz. 24 Ekim'den geçerli olmak üzere cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas matrah dilimleri değişti. Bu tür güncellemeler genelde hani fiyatlar artınca telefonlar üst dilime geçmesin diye ya da vergi gelirini ayarlamak için yapılıyor. Sonuçta farklı fiyatlardaki telefonların satış fiyatını etkileyecektir.
Anlaşıldı. Şimdi de mali yükümlülükler tarafına, yani harçlara, oranlara bakalım. Orada genel bir artış mı var sanki?
Evet, maalesef son iki ayda birkaç kalemde gözle görülür artışlar oldu. Şöyle sıralayabiliriz. Silah taşıma ve bulundurma vesikası harçları arttı.
Hı hı.
Beyanname ve bildirgelerdeki damga vergisi tutarları 1 Ekim'den itibaren arttı. Bu neredeyse herkesi etkiliyor.
Evet, bu önemli.
Yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1000 TL'ye çıktı 9 Eylül'den itibaren. Bu da çok konuşuldu.
Evet, bayağı konuşuldu.
Bir de finansal faaliyet harçlarından maktu olanlar %50 oranında arttı. Finans sektörünü ilgilendiriyor daha çok. Yani genel olarak bütçe gelirlerini artırma çabası görülüyor diyebiliriz.
Bu artışlara rağmen Merkez Bankası faiz oranlarında bir indirim var. Bu nasıl okunmalı?
Evet, o da ilginç bir durum. 17 Eylül'de Merkez Bankası reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını %41,25'e, avans işlemlerinde ise %42,25'e indirdi. Bu tabii genel para politikasının bir parçası. Hani reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için falan finansman maliyetini biraz düşürebilir ama genel faiz ortamı içinde değerlendirmek lazım.
Anladım. Bir de geçici vergi ve enflasyon düzeltmesi ile ilgili teknik oranlar var.
Evet, onlar daha çok muhasebe ve beyan tarafı için önemli. 2025, 3. geçici vergi döneminde kullanılacak yeniden değerleme oranı %16,60 oldu. Bir de enflasyon düzeltmesinde kullanılacak Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için ortalama ticari kredi faiz oranları açıklandı. İşte %163,87, %58,91 ve %57,02 şeklinde. Bunlar direkt düzeltme kayıtlarını etkileyen rakamlar.
Tamamdır. Şimdi de biraz uyum ve denetim konularına bakalım. Vergi borçlarının kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili bir düzenleme geldi. Bu biraz hani teşhir gibi mi acaba?
Amacı caydırıcılık ve uyumu arttırmak tabii. 583 Sıranoğlu, VUK Genel Tebliğ bu. 5 milyon TL ve üzerinde kesinleşmiş veya vadesi geçmiş vergi ceza borcu olan mükelleflerin listesi açıklanacak. Aralık ayında önce vergi dairelerinde, sonra GİP sitesinde ilan edilecek.
İstisnaları var mı peki?
Var tabii. Deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam edenler ya da borcunu yapılandırıp düzenli ödeyenler listede yer almıyor. Ama yine de listede olmak istemeyenler için borçları ödemek ya da yapılandırmak önemli hale geliyor tabii.
Anlıyorum. Bir de bazı mükellefler için basit usulden gerçek usule zorunlu geçiş var. Bu kimleri etkiliyor tam olarak ve neden böyle bir adım atıldı sizce?
Bu da çok önemli bir yapısal değişiklik. 9 Eylül'deki Cumhurbaşkanı kararı ile oldu. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ama nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç, bazı iş kollarındaki basit usul mükellefleri 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usule geçmek zorunda.
Hangi iş kolları mesela?
İşte emtia alım satımı yapanlar ama gezici satıcılar, pazarcılar hariç. İnşaat işi yapanlar, motorlu taşıt tamiri, lokanta, kahvehane, eğlence yeri işletenler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar. Bayağı yaygın faaliyetler bunlar.
Evet, bayağı geniş bir kesimi etkiliyor. Neden peki?
Muhtemelen vergi tabanını genişletmek, kayıt dışılığı azaltmak amaçlanıyor. Ama tabii bu işletmeler için defter tutma, KDV beyannamesi verme gibi yeni yükümlülükler gelecek. Mali müşavir ihtiyacı doğacak, ciddi bir uyum süreci gerektirecek onlar için.
Gerçekten de büyük bir değişim kapıda o işletmeler için. Son olarak henüz yasalaşmadı ama meclise sunulan ve çok konuşulan şu torba kanun teklifine bakalım mı? Orada neler var öne çıkan? Bu haliyle geçerse bizi neler bekliyor?
O teklif evet, eğer yasalaşırsa gerçekten birçok alanda ezberleri bozabilir. İsterseniz ana başlıkları şöyle bir gruplayalım.
Olur, bakalım.
Gayrimenkul ve kira gelirleri tarafında mesken kira gelir istisnasının sadece belirli emekli dul yetimlere uygulanması var. Bu çok geniş bir kitleyi etkiler. Bir de kiraya verilen iş yeri gibi yerler için kullanılan kredi faizlerinin gider yazılamaması planlanıyor. Tapu harcında da eksik beyana ceza %25'ten %100'e yani bir kata çıkıyor.
Vay canına. Başka?
İşletmeleri doğrudan etkileyenler, dördüncü geçici vergi dönemi geri geliyor. Bu ek beyan, ek ödeme demek. Yatırım fonu istisnası daraltılıyor. Bazı fonlardaki bir yıl üzeri tutulan payların stopaj avantajı kalkabilir. Dernek vakıfların iktisadi işletme sayılmama süresi uzuyor ama o daha sınırlı bir kitle. YKOB'lara MTV ve tapu harcı istisnası da var teklifte.
Peki ya şu çok konuşulan yeni vergiler, harçlar?
Evet, en çok onlar konuşuluyor. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınması planlanıyor. Mevcut istisna kalkıyor yani. Bu çok önemli.
Kesinlikle. Başka yeni harç var mı?
Olmaz mı? Özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, kuyumcular, ikinci el oto emlak yetki belgeleri, havayolu ruhsatları gibi birçok alana yıllık harç getirilmesi, hastane, laboratuvar, turizm belgeleri gibi bazı mevcut harçların da yıllık hale getirilmesi planlanıyor. Bu ciddi bir mali yük artışı demek birçok sektör için.
Anlaşıldı. Bir de özel durumlar var sanırım. UEFA falan.
Evet, Türkiye'deki UEFA finalleri ve Euro 2032 için KDV istisnası, gelir kurumlar vergisi muafiyeti gibi düzenlemeler var teklifte.
Gerçekten çok kapsamlı bir teklif. Özellikle o yeni harçlar, kira istisnasının daralması, araç satışlarındaki noter harcı. Bunlar bayağı cep yakacak gibi duruyor. Yasalaşma sürecini çok yakından izlemek gerekecek anlaşılan.
Kesinlikle takipte olmak lazım.
Evet, oldukça yoğun geçen iki ayın mevzuat gündemini ana hatlarıyla konuştuk. Dijitalleşme adımları var, vergi ve harç oranları güncellendi, teşviklerde önemli değişiklikler oldu, bazıları için usul değiştirme zorunluluğu geldi ve tabii bir de ufukta o büyük torba kanun teklifi var.
Aynen. Tüm bu gelişmeler sizin de hem günlük işlerinizi hem de stratejik mali planlarınızı bir gözden geçirmenizi gerektirebilir. Yani değişen koşullar, artan yükler, belirsizlikler, bunlara karşı hazırlıklı olmak, belki senaryo analizi yapmak her zamankinden daha önemli.
Umarız özel yeminli mali müşavirlik olarak hazırladığımız bu sohbetimiz, dergimizdeki detayları incelerken size faydalı bir bakış açısı sunmuştur. Hani amacımız bu karmaşık konuları sizin için biraz daha anlaşılır kılmaktı.
Belki bitirirken şunu da akılda tutmakta fayda var. Mevzuat bu kadar sık ve bazen de bu kadar köklü değişirken, sizin şirketinizin ya da mali yapınızın bu değişimlere uyum sağlama hızı, esnekliği ne durumda acaba? Yani mevcut stratejileriniz bu dinamizme ayak uydurabiliyor mu? Bu adaptasyon yeteneği bence önümüzdeki dönemin en kritik rekabet avantajlarından biri olacak gibi duruyor.
Evet, bu düşündürücü soruyla şimdilik veda edelim o zaman. Bir sonraki derlememizde ve mevzuat sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.